İz düşüm. İz düşümden merhaba değerli dinleyicilerimiz. Birlikteliğimiz başladı. Programı Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Nuri Göktaş, ben Sedat Ağaoğlu. Sevgili dinleyiciler, bugün iki tane ilginç konumuz var iz düşümde. Politika oluşturma ve geliştirmede insan davranışları neden önemlidir? Bu soruyu irdelemiş akıl toplum davranış konulu dünya kalkınma raporu ve değerli dinleyicilerimiz Ozan Acar, TEPAV ekonomi politikaları analisti bizlerle birlikte stüdyomuzda. Ozan Bey hoş geldiniz, merhabalar.
Hoş bulduk Sedat Bey, merhaba.
Ve ardından sevgili dinleyicilerimiz TOB İktisat bölümünden Doktor Cahit Sönmez Hoca bizlerle birlikte olacak. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin eğitim anketinde öne çıkarılan ve Yunanistan Avro bölgesinden çıkıyor mu sorusuna yanıt arayacağız Cahit Sönmez hocamızla. Tabii ki telefon numaralarımızı anımsatmak istiyorum sizlere. Sorularınız ve yorumlarınız için 463 34 19 ve 463 34 21. Elektronik posta adresimiz tretizdusum@trt.net.tr. Twitter adresimiz @tretizdusum ve kısa mesaj numaramız da 535 472 60 11. Başlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. 2015 bir rapor, ilginç bir rapor Ozan Bey.
Evet, bu Dünya Bankası'nın bir raporu. Dünya Bankası biliyorsunuz her yıl bir dünya kalkınma raporu açıklar. İşte bankanın bu kalkınma iktisadı konusunda önemli gördüğü konularda yazılır bu raporlarda.
Kalkınma iktisadı konusunda.
Evet, evet. Yani ülkelerin işte toplumların kalkınmasını ilgilendiren konuları seçerler bunlar. Geçmiş yıllarda mesela ekonomik coğrafya ile ilgili yazdılar. Bölgesel kalkınma meselelerini ele aldılar. Önceki yıllarda iklim değişikliği ile ilgili yazdılar. İş gücü piyasaları ile ilgili yazdılar. Şimdi önceki yıllarda yazılan raporlardan bunun bir farkı var. Mesela ekonomik coğrafya dediğiniz zaman sadece belli bir grubu ilgilendiren bir konu aslında bu. Hani belli akademisyenleri ilgilendiren, belli kamu politikası yapıcılarını ilgilendiren bir konu. Hakeza iklim değişikliği de öyle bir konu. Yani böyle herkesi ilgilendiren konular değildi bunlar. Belli bir hedefe odaklı yazılan raporlardı. Ama bu yılki raporun başlığı akıl, toplum ve davranış. Dolayısıyla bu yani kalkınma alanında çalışan tüm kesimlerin yanlarından ayırmaması gereken bir rapor sonuçta. Bu raporun içinde tabii ne var? İçinde şu var. Özetle deniyor ki kalkınma politikaları tasarlanırken insanların davranış biçimlerini, davranış sahiplerini işin içine katmak gerekiyor. Bunu göz önüne almadan tasarlanacak olan politikaların başarıya kavuşma şansı kesinlikle yok. Başarısızlık bu tarz politikalarda muhakkak diye bakılıyor. Şimdi neye ayırıyor mesela insan davranışlarını? Üç parçada inceliyor. Diyor ki bir işte otomatik düşünür diyor insan. Hani böyle otomatik düşünme ne demek? Aklımıza gelen ilk cevabı veririz. Aklım bir olayla karşılaşırız. O olay karşısında fazla bir efor sarf etmeden hemen bizim içgüdülerimizle, sezgilerimizle hareket ederiz. İkincisi sosyal düşünürüz diyor. Sosyal düşünmek şu oluyor. İçinde bulunduğumuz ya parçası olduğumuz toplumun değerlerine bağlı olarak düşünme dinamiğimizi kurgularız ve ona göre hareket ederiz. Üçüncüsü de zihinsel modellerle düşünürüz. Yani hepimizin aklında belli yargılar var, ön yargılar var diyeyim hani. O ön yargılardan bağımsız olarak düşünce geliştirebilme yeteneğine sahip değiliz. Hani insanoğlu böyle bir şey. Şimdi bu otomatik düşünme özellikle çok önemli. Bu 2012 yılında bir psikolog Daniel Kahneman diye bir adam Nobel İktisat Ödülünü aldı. Bakın bir hani psikolog iktisat ödülünü alıyor. Bu çok sık rastlanan bir şey değil. Neden aldı Kahneman iktisat ödülünü? Davranışsal iktisada yaptığı katkılar sayesinde aldı.
Şimdi davranışsal iktisat kavramı çıkıyor.
Aynen öyle. Davranışsal iktisat. Yani bireyler karşılaştıkları olaylara acaba nasıl tepkiler veriyorlar? Bu aynı şekilde olay dediğim bir politikada. Mesela bir kamunun uygulayacağı bir politikaya insanların vereceği tepkiyi siz hesaba katmazsanız eğer başarısız olma ihtimaliniz çok yüksek. Şimdi şu otomatik düşünmeyi biraz açayım eğer müsaade ederseniz.
Buyurun.
Bu Kahneman'ın da çok üstünde durduğu bir konu. Hatta Nobel ödülünü almasındaki temel nedenlerden bir tanesi bu. Bu adam beyni ikiye ayırıyor. Hani düşünme sistemini ikiye ayırıyor diyeyim. Şey olarak değil de fiziksel olarak beynin bir parçası, ikinci parçası gibi bakmıyor da beynin düşünme sistemini ikiye ayırıyor. Bir tanesine sistem 1, ötekine sistem 2 diyor. Sistem 1 dediğimiz otomatik düşünmenin kendisi. Mesela araba kullanmak. Böyle bir şey.
Refleks,
hani
evet.
Siz debriyaja basayım diye düşünmüyorsunuz. Gaza basayım diye düşünmüyorsunuz. Vites değiştireyim diye düşünmüyorsunuz. Hani bir gerekiyor. Motordan bir ses duyuyorsunuz ve ona göre vitesi değiştiriyorsunuz. Bu sistem bir. Hani otomatik olarak verdiğiniz tepkilerden oluşuyor. Bir de sistem iki var. Bu sistem iki de öğrenerek, düşünerek yaptığınız hareketler. Mesela buzun üstünde araba kullanmak sistem iki. Niye sistem 2? Çünkü kayıyorsunuz. Hani kaydığınız zaman o arabayı bir hizada tutabilmek için yapmanız gereken belli şeyler var. Mesela ayağınızı frenden çekmeniz gerekiyor. Normalde sistem 1 size frene bas diye diretiyor. Ama ayağınızı frenden çekmeniz gerektiğine dair bir kanaat geliştirip onu harekete geçiriyorsunuz. Hani buzun üstünde araba kullanmak bu demek. Şimdi baktığınızda hani bu nerelerde kullanılıyor dünyada, hani bu şeyleri davranışsal iktisadı hesaba katarak mesela ne gibi artılar ortaya çıkartılabiliyor?
İşte bütün bu az önce söylediğiniz insanın düşünce ve davranış sistemlerinin iktisatla alakası ne Ozan Bey?
Çok ilgisi var. Mesela evet. Vergi toplama meselesinde baktığınız zaman İngiltere'de bir deney yapılıyor. İngiltere'de vergisini zamanında ödemeyen insanlara hani vergiyi zamanında ödettirmeye çalışıyorlar. Diyelim. Hani bunun için şöyle bir yöntem geliştiriyorlar.
Hapis cezası.
Evet, hapis cezasına bilen gelmeden önce insanlara mesajlar gönderiyorlar. Diyelim o vergi zarfının üstüne farklı farklı mesajlar yazıyorlar. İnsanları gruplara ayırarak. Mesela birinci gruba diyorlar ki İngiltere'de her 10 kişiden 9 tanesi vergisini zamanında ödüyor. Şimdi bu mesajı alan insanlar içinden sadece %1.3'ü vergisini zamanında ödemeye başlıyor. İkinci gruba deniyor ki birinci grupta tüm dünya gibi hani İngiltere lafı edilmiyor ama ikinci grupta İngiltere'de insanların 10'da 9'u zamanında ödüyor deniyor ve %2.1'e çıkıyor bu sefer.
Aidiyet
vergisini duygusuna, zamanında evet. Ödeyenler. Şimdi üçüncü gruba şöyle bir şey deniyor. Ülkemizde insanların 10'da 9'u vergisini zamanında ödüyor. Siz vergisini zamanında ödemeyen azınlık içindesiniz. Ve bu mesajı alan insanlarda vergiyi zamanında ödeme oranı %5'e çıkıyor. Şimdi bakın bu gruplardaki insanların hepsi demografik özellikler olarak aynılar. Hani eğitim seviyeleri aynı, içinde yaşadıkları aileler benzer, ne bileyim cinsiyet dağılımları çok benzer vesaire. Hiçbir farklılıkları yok. Farklılık sadece aldıkları mesajda. Mesajlardan bir tanesi diyor ki işte siz vergisini ödemeyen azınlık içindesiniz. Ve insanlar mesela kendinizi şeyden düşünün. Ortaokulda lise çağlarını düşünün. Ne oluyordu? Hani sınıfta mesela en çok kimin sizden yüksek not alması sizi rahatsız eder? Sırayı paylaştığınız insanın. Dolayısıyla
evet.
En yakınındaki insanın. Yine hani sana benzeyenler bu işte problem göstermezken, vergisini zamanında öderken sen kendi grubundan ayrışıyorsun ve vergini zamanında ödemiyorsun. İşte bu mesajı almak insanları rahatsız ediyor. Bir diğer güzel bir örnek daha var. Bakın bu iklim değişikliğiyle de çok alakalı, enerji verimliliğiyle de çok alakalı ki Türkiye'nin de çok önemli bir meselesi biliyorsunuz. Amerika'da şöyle bir şey yapıyorlar.
Az önceki sanki bana Goebbels'i hatırlattı, Hitler'in propaganda bakanlığı. Bilmiyorum neden. Ozan Bey.
Algı yönetimi tabii ki bu.
Aslında. Değil mi? Aynı şey.
Tabii
evet.
Ki aynen mantıklı, öyle. Evet. Tabii ki öyle. Algıyı yönetiyorsunuz sonuçta. Algıyı nasıl yönettiğiniz işte çok önemli. Evet. Sonuçta bunu şeyler, hani reklamcılar ya da ne bileyim siyasetçiler çok uzun zamandan beri kullanıyorlar aslında bu teknikleri. Fakat iktisatçıların hani alanına daha yeni girdi. Onun da neden girdiğini de birazdan belki ayrıyetten tartışırız.
Evet.
San Francisco'da bir deney yapılıyor. Deney şey işte insanların enerjiyi daha tasarruflu kullanmasını teşvik etmek için. Haneler 3 gruba ayrılıyor. Ama yine dediğim gibi demografik olarak çok benzer özelliklere sahip 3 grup. Gruplardan bir tanesinin kapısına şöyle bir mesaj bırakılıyor. Deniyor ki elektriğini daha az tüket, çevreye daha az zarar ver. İkinci grup hanelerin kapısına elektriği daha az tüket, paran cebinde kalsın. Üçüncü grup hanelerin kapısına ise ya elektriği daha az tüket çünkü sana benzeyen haneler senden daha az tüketiyor diye bir mesaj veriyorlar. Şimdi ilk iki gruba verilen mesaj çalışmıyor. Bu haneler elektrik tüketimlerini o mesajlara bakarak azaltıyorlar ama üçüncü gruba verilen mesaj işliyor.
Bu
ve o haneler ilginç. Kendi elektrik tüketimlerini azaltıyorlar. Ve buradan yola çıkarak bir şirket kuruluyor Amerika'da. Ve son derece hızlı bir şekilde büyüyen bir şirket. O-Power diye bir şirket. Ve bunların yaptığı şey şu. Elektrik dağıtım şirketleriyle anlaşıyorlar. Ve diyorlar ki ya siz işte tüketicilerin datalarını bize verin. Biz tüketicilerin benzedikleri diğer tüketicilerin ortalama tüketim seviyelerini hesaplayalım. Ve faturaların arkasına yarım sayfalık bir not ekleyelim. Bir grafik olsun sadece. Grafikte fatura sahibinin elektrik tüketim seviyesi olsun. Bir de altında ona benzeyen hanelerdeki ortalama elektrik tüketim seviyesi olsun. Ve yapılan analizler bu sadece faturanın arkasına bu kağıdın eklenmesiyle elektrik tüketiminin %4 oranında azaldığını gösteriyor.
Peki bu son verilen mesajda kendisini bir gruba ait hissetme mi etkili oluyor? Nasıl çözümlemişler bunu
şöyle,
Ozan Bey?
Şöyle diyorlar. Yani bana benzeyen insanlar eğer bunu yapıyorsa ben niye yapamıyorum? Ben acaba salak mıyım diyor yani aslında. İşin özü bu. Hani birileri yapıyorsa bunu başarabiliyorlarsa benim de başarabiliyor olmam gerekiyor diye bakıyor insan sonuçta. Hani buradaki temel dinamik kendi grubuna, kendisine benzeyen insanlarla insanın kendisini karşılaştırması. Hani onu sağlayabilmek. Bu son derece önemli. Hani bu şeyle alakalı işte verilen mesajı nasıl aldığınızla alakalı. Ama şey de önemli. Hani biraz önce üç ayağa ayırdım ya bunu. Sosyal düşünüyoruz diye. İçinde bulunduğumuz toplumun algıları, değer yargıları da çok önemli. Bakın şeyde Hindistan'da bir eyalette çocuklar şey oluyor, ishal salgını oluyor. Şimdi ishal salgını neticesinde aileler şöyle düşünmeye başlıyorlar. Diyorlar ki ya çocuklar su kaybediyor. Bizim bu çocuklara su vermemiz gerekiyor. Suyu veriyorlar ve birçok çocuk kaybediliyor. Neden? Çünkü zaten ishalin kaynağı suyun kendisi aslında.
Yani mikroplu
orada
su, evet.
Evet, içme suyu olmadığı için. Hani şimdi bu sosyal inanış diyeyim hani o toplumu yaşadıkları topluma yıllardan beri gelen o kemikleşmiş düşünce çok ciddi bir olumsuzluğa neden oluyor. İşte bu tarz problemleri engelleyebilmek için kamu politikası yapanların, kalkınma politikası tasarlayanların insanların davranışlarını yönlendirmeleri gerekiyor. Hani buna müdahale edilmesi gerekiyor. Çünkü topluma bırakırsanız toplumdan aktarılan şey, düşünce yanlış bir düşünce. Ve yıllardan beri tekrarlanan yanlışların bu yeni nesil tarafından yeniden tekrarlanması ihtimali ortada var. Dolayısıyla bunu ortadan kaldırmak gerekiyor. Bir ilginç örnek daha var. Mesela doğum kontrol meselesinde Brezilya'da işte nasıl doğum kontrol yani şey doğurganlık oranını nasıl azaltırız diye hani düşünüyorlar. Bir deney yapıyorlar. İşte bu diziler. Dizilerde Brezilya'da işlenen şey işte anne, baba, çocuk. Bir tane çocuk. Böyle çekirdek küçük bir aile. Şimdi o dizilere ekspoze olan, o dizileri çok izleyen grupta doğurganlık azalıyor. Daha az çocuk sahibi oluyor.
Model.
Aynen öyle. Model olarak alıyorlar kendilerini. Bakın siz şimdi doğum kontrol politikası olarak türlü türlü yöntemleri deneyebilirsiniz. Mali teşvikler verebilirsiniz vesaire vesaire. Çok şey yapabilirsiniz ama bunların hepsinin maliyeti var. Fakat bu söylediğimin herhangi bir maliyeti yok sonuçta. Bir diğer örnek yine bununla ilgili. Tanzanya'da yapıyorlar. Bakın bu da çok ilginç. Kadın kuaförlerine doğum kontrol araçları veriyorlar. Prezervatif veriyorlar. Şimdi yaptıkları şey şu. Birinci grup kadın kuaförüne diyorlar ki sen sattığın üründen, bu prezervatiflerden %90'ını, gelirin %90'ını alabilirsin. İkinci gruba %10'unu alabilirsin diyorlar. Üçüncü gruba da diyorlar ki ya bak biz buraya bir tabela koyacağız. Bu tabelaya işte sen kaç tane sattıysan o kadar artı koyacağız. İşte ülkedeki değişik kuaförlere de bu tabelayı koyduk. İşte en çok artıyı alanı da ödüllendireceğiz. İşte toplum önüne çıkartacağız. Şimdi parayla bu işin çözülmediği ortaya çıkıyor. %90'ı verileceği taahhüt edilen kuaförlerde satış artmıyor. %10 alacağı söylenen kuaförlerde satış artmıyor. Ama yıldız, işte o artı puan alacağı söylenen kuaförlerde bunun Allah satışı artıyor. Bakın yani çok basit bir yöntem sonuçta. Nerede satmak gerekiyor bunu? İşte kadınlara yönelik bir prezervatif. Bunu şeylerde, kadın kuaförleri iyi bir yer bunun için. Ve kadın kuaförlerinin de hani toplumun önüne çıkartılması. Bak iyi bir iş yaptın, işte topluma faydalı bir iş yaptın denmesi parasal getiriden daha faydalı. Sonuçta hani bu da önemli işleyen bir yöntem olarak raporun içinde var. Dünya Bankası raporunun içinde. Bu ve benzeri çok sayıda örnek var.
Evet. Az önce gireceğiz bir konuya demiştiniz Ozan Bey. Şimdi ekonomi politikten sonra artık bir de ekonomi psikolojiden mi, sosyal psikolojiden mi bahsedeceğiz? Aynen öyle. Bu arayışlar üretimi artırmaya mı dönük, tüketimi artırmaya mı dönük, düzenlemeye mi? Burada kasıt, amaç ne?
Şimdi şöyle oldu aslında. Bu benim mesela iktisat kitapları, böyle 101 iktisada giriş dersi kitaplarına falan baktığınız zaman şöyle bir şey vardır hemen kitabın en başında. İnsan rasyoneldir.
Evet.
Yani insan her zaman doğru tepkileri verir, doğru kararları verir. Şirketler de rasyoneldir. Şirketler de kendi faydalarını, kendi karlarını maksimize edecek şekilde hareket ederler.
Doğası
devlet
budur.
De rasyoneldir.
Evet.
Devlet de toplumsal refahı maksimize edecek şekilde hareket eder. Bütün modeller buna göre kurulmuştur. Buna göre kurulmasının nedeni de şu. Matematiksel olarak bu tarz modelleri kurmak daha kolay. Çözülebilir modeller. Ama siz ne zaman ki insan rasyonel değildir diye ortaya bir sav atıyorsunuz, o zaman tarihteki bütün iktisadi modeller aslında çöpe gidiyor. Şimdi bizim insanoğlunun yaşadığı krizler, ne bileyim, hem makro krizler hem mikro ölçekteki krizler aslında bu modellerin çok işlemediğini ortaya çıkarttı. Ve o yüzden bu rasyonellik varsayımından gelin vazgeçelim denildi. Şimdi o vazgeçme neticesinde de işte bu psikologlar, davranışsal iktisat vesaire gibi alan daha da yükselmeye, büyümeye başladı. İşte bu nedenle hani bugün biz dünyanın her yerindeki iktisatçılar bu davranışsal iktisat boyutuna daha fazla ağırlık vermeye başladılar. Şimdi bu Türkiye için de çok önemli bakın. Mesela bizim hani en temel problemlerimizden bir tanesi nedir? Tasarruf oranının düşüklüğüdür. Neydi? Hani 1990'larda Türkiye'nin geliri çok daha düşükken biz gelirimizin %20'sini tasarruf edebiliyorduk. Ama bugün Türkiye'nin geliri çok daha yüksek fakat gelirimizin çok daha düşük bir bölümünü tasarruf ediyoruz. %9'unu, %10'unu tasarruf ediyoruz.
Neredeyse herkes borçlu, evet.
Aynen öyle. Orta gelirli ülkeler arasında tasarruf oranı en düşük olan ülkede Türkiye. Dolayısıyla bizim hani tasarrufumuzu arttırmamız gerekiyor. Şimdi bu tasarrufu arttırmak nasıl olacak diye baktığınız zaman hani kamu politika dokümanlarında filan özel kesim tasarruflarını arttırmaya dönük herhangi bir politika söylenemiyor. Bir tek bireysel emeklilikten bahsediliyor. Ama onun dışında hiçbir şey akla gelmiyor. Direkt gözler kamuya gidiyor. İşte kamu daha az harcasın, ülkenin bu sayede tasarrufu artsın gibi. Ama bakın bu benim söylediğim şey aslında özel kesim tasarruflarını arttırmak için de bir araç olabilir. Nasıl olabilir? Şöyle olabilir. Mesela Amerika'da yapılıyor yine bu deney. Kredi ekstrelerinin insanlara gönderildiği zarfın üstüne bir kişinin toplam kredi borcunu yazdığınız zaman otomatikman o kişinin kredi alma iştahı azalıyor. Kredi borcunu gördüğü zaman orada kendisine benzeyen insanlarla yine kıyaslanacak bir şekilde o zaman çok fazla kredi alan, çok fazla harcama yapan insanlar harcamalarını dizginliyorlar, dengeliyorlar. Demek ki hani bizim bu tasarrufları arttırma konusunda davranışsal iktisat yöntemlerini kullanabilmek gibi bir şeyimiz var, imkanımız var. Başka ne konu olabilir? Mesela yolsuzlukla mücadele konusu. Değil mi? Hani bu yolsuzlukla mücadele de davranışsal iktisadı kullanarak ciddi mesafe kat edebileceğiniz alanlar var. Bununla ilgili sayısız deney yapılmış. Mesela bu işletmelerde verimliliğin arttırılması. Hani dedim ya biraz önce şeyde enerji verimliliği konusunda mesela faturalarının arkasına benzer tüketicilerin tüketim seviyelerini sadece yazarak ciddi verimlilik artışları sağlamak mümkün. Türkiye'de enerji verimliliğini arttırmaya çalışıyor. O zaman demek ki hani bunu birilerinin yapması gerekiyor. Bu dağıtım şirketlerinin belki faturalarının arkasında bu tarz bilgileri kendi tüketicilerine göndermeleri gerekiyor. Hani bunlar bakın hiç maliyeti olmayan adımlar. Ama getirisi çok fazla olan, çok yüksek olan adımlar. Cinsiyet eşitsizliği mesela. Hani iş yerlerinde işte kadınlara yapılan ayrımcılık. Hani bu konuların da çözülebilmesi için sonuçta bu davranışsal iktisat tekniklerinin kullanabileceğini düşünüyoruz ve birçok ülkede bu kullanılıyor. Türkiye'de de bunun gündeme gelmesi gerekiyor ki TEPAV şimdi Dünya Bankası ile birlikte bu konuda bir çalışmaya başlayacak gibi gözüküyor.
Şimdi bu Dünya Bankası Türkiye Direktörü Martin Reiser şöyle bir açıklama yapmış. Az önce Ozan Bey sizin de vurguladığınız bu rasyonel davranış konusuna ilişkin. Rasyonel davranış, kolektif rasyonalite, neoklasik ekonomileri eleştirmeye başladık diyor. Zamanında liberal ekonomiye dair çok ciddi eleştirilerde bulunmak modaydı. Onun yerine başka alternatifler üzerinde de duruyordu ama artık iş modanın ötesine geçti. Yani sizin söyledikleriniz de tamamen koşut. Bu işin zamanı liberalizmin işte ne bileyim ben fizyokratlar vardı bir zamanlar söylediğiniz gibi.
Tarımsal üretim.
Bunların hepsi geçti gitti yani öyle mi? Bu anlaşılıyor.
Evet aynen öyle. O geçti gitti. Mesela başka bir şey daha vardı. Ne deniyordu? İşte finansal piyasalar mesela rasyonel bireylerin tekil olarak bir araya gelmesinden müteşekkil yapılar. Sonuçta birisi mesela gidiyor hisse senedi satıyor. Öteki gidiyor kredi alıyor. Öteki bankacı kredi veriyor. Hani bunlar hep bireylerin verdikleri kararlar üstüne oluşan piyasa mekanizmaları. Bunun şimdi rasyonel bireylerin verdiği kararlarla oluşan piyasa yapılarında kriz beklememeniz gerekiyor. Ama biz 2008 yılında bir dünya kriziyle karşılaştık sonuçta. Değil mi? Hani demek ki hani burada bir rasyonellikten söz etmenin mümkünatı yok. Bu piyasalar eksik piyasalar. Rasyonel bireylerin domine etmediği piyasalar. O yüzden hani buradan bir geri adım atmak gerekiyor. O yüzden neoklasik ekonomi teorisi ve bu davranışsal iktisadın kendisiyle aslında bizatihi çelişen bir teori. Mesela rasyonel insanların olduğu yerde sigara tüketimi olabilir mi? Mesela en basitinden. Hani ama bizler rasyonel değiliz. Hani sigara da tüketiyoruz. Bu tarz şeyle içki tüketiyoruz. Ne sağlığımıza zarar verecek şeyler yapabiliyoruz. Demek ki hani o kitapta kitabi anlamda bir rasyonellikten söz etmek mümkün değil. İnsan davranışı böyle bir şey değil. İşte biz artık bunları hesaba katarak kamu politikası, kalkınma politikası tasarlamalıyız ki başarıya ulaşsın. Bakın mesela eskilerde Dünya Bankası'nda çalışan insanlara baktığınızda ya da ne bileyim diğer kalkınma bankalarında mühendisler ve iktisatçılar. İşte ne olacak? Bir mesela az gelişmiş bir ülkeye bir baraj yapılacak. O barajın projesinin çizilmesi için bir mühendise ihtiyaç var. Tamam mühendisi alırsınız. Onun fizibilitesini yapılabilmesi için bir iktisatçıya ihtiyaç var. İktisatçıyı da alırsınız. Hani kalkınma bankaları bu tarz insanlardan oluşuyordu. Ama şimdi bakıyorsunuz. Dünya Bankası'nda, Asya Kalkınma Bankası'nda, Afrika Kalkınma Bankası'nda antropologlar, psikologlar, sosyal psikoloji çalışanlar, bu tarz insanlar var. Çünkü her yerin yapısı farklı. Mesela doğum kontrol meselesine Müslüman bir toplumun bakışı farklı, Budist bir toplumun bakışı farklı, Hristiyan bir toplumun bakışı farklı. Dolayısıyla her topluma göre o toplumun dinamiklerini hesaba katarak politikaları o şekilde tasarlamak gerekiyor. İşte bunun bilincinde olan bu kalkınma bankaları da dediğim gibi hani bu tarz konularda araştırmalar yapabilecek, söz söyleyebilecek insanları bünyelerine daha fazla almaya başladılar.
Evet. Neslihan şimdi bir not düştü. Akıl dışı ama öngörülebilir diye bir kitap var Ozan
Bey. Akıl dışı evet o şeyin Malcolm Gladwell'in miydi? Herhalde evet akıl dışı ama öngörülebilir.
Ben de bir göz atma fırsatı buldum. Bu kitapta da aşağı yukarı bu konular tartışılıyor.
Aynen öyle.
Ve de önerilir yani meraklısına dinleyicilerimize. Evet,
evet. Kahneman'ın da bir kitabı var. Hızlı ve Yavaş Düşünmek diye bir kitap. O kitabı da çok önerebilirim.
Adı da ilginçmiş ben bilmiyorum örneğin. Evet.
Thinking Fast and Slow. Evet.
Evet. Şimdi toparlamak gerekirse özetle yaklaşıyoruz süremizi dolduruyoruz yavaş yavaş. Dünya Bankası ne diyor bu raporda? Genel bir özet yapmak gerekirse
Dünya Bankası'nın söylediği şey şu. Deniyor ki Biz artık insan davranışlarını, toplumsal yapıları, insanın kararlarını verdiği atmosferi de dikkate alarak bu kalkınma politikalarını tasarlamalıyız ki başarıya ulaşabilelim. Buna eğer insan davranışlarını, insan yapısını dikkate almazsak bunun sonu böyle felaket olabilir diyor. Mesela şöyle bir örnekle başlıyor.
Peki burada bir ölçüt var mı? İnsan davranışlarını dikkate almakla insan davranışlarını yönlendirmek arasındaki o etik çizgi nasıl korunacak sorusu var.
Yönlendirmek de aynen öyle. Orada çok ince bir çizgi var dediğiniz gibi. Çok katılıyorum. Ama biz yoksulluktan konuşuyorsak eğer, ki Dünya Bankası'nın mesela asıl amacı odur. Yoksulluktan konuşuyorsak bu yoksulluğu ortadan kaldırabilmek için gerekirse düşünceler bir parça iyiye doğru yönlendirilebilir. Hani benim rapordan edindiğim izlenim bu. Mesela bakın nasıl felaketlere yol açabileceğine dair bir örnek vereyim size. 1960 yılında mesela uçak kazalarının çok olduğunu görüyorsunuz. Uçak kazalarının çok olmasının temel nedeni pilot hataları o dönemlerde. O dönemki pilot kabinlerine baktığınızda, ben şimdi size bunun resmini gösterebilirim burada ama izleyicilerimiz, tabii dinleyiciler tabii göremeyecekler. Çok karmaşık bir yapı olduğunu görüyorsunuz. Şimdi nasıl bir yapı? Şöyle bir yapı. Bakın her yerde düğmeler, kablolar, bir sürü şeyler var. Şimdi bu yapının içinde pilot binlerce bilgiye maruz kalıyor ve bu bilgiyi işleyip karar vermesi, o uçağı yönlendirebilmesi çok mümkün değil. Ama bugünkü yapıya baktığınız zaman
son derece basitleştirilmiş.
İşte bu insanın bir bilgiyi alıp nasıl proses ettiği ile alakalı bir şey. Şimdi önceki yapı bütün bilgiler hani o pilotun önüne gitsin mantığıyla kurulmuş ve insanın proses edebilme, işleyebilme, bilgiyi işleyebilme kabiliyetini dikkate almamış. Ve sonucu bir sürü kaza. Fakat sonraki yapı, ya insan dediğiniz birçok bilgiyi aynı anda işleme kabiliyetine sahip değil. Dolayısıyla bizim insana, pilota az sayıda kritik bilgiyi vermemiz gerekiyor ve bu pilot kabinini ona göre tasarlamamız gerekiyor. İşte o tarz bir tasarımla birlikte pilot hataları şimdi neredeyse yok denecek kadar az. İşte dediğim gibi yani kısa uzun lafın kısası artık bu rasyonel birey varsayımından vazgeçmek gerekiyor politikaların tasarımında. Toplumun yapısını incelemek gerekiyor. O toplumdaki insanların düşünme dinamiklerini analiz etmek gerekiyor. Ve ona göre politikaları tasarlamak gerekiyor.
Ve bu çok da kökten bir yaklaşım.
Çok çok radikal bir yaklaşım, evet. Dediğiniz gibi. Aynen öyle. Aynen öyle.
TEPAV Ekonomi Politikaları Analisti Sayın Ozan Acar'la ilginç bir konuyu konuştuk değerli dinleyicilerimiz. Bu konuda gelişmeler oldukça zannediyorum Ozan Bey'le bu konu incelemeye de devam edeceğiz.
Memnuniyetle.
Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun.
Çok sağ olun davet ettiğiniz için.
Değerli dinleyicilerimiz, İz Düşüm'desiniz. TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda devam edeceğiz.
Görüşleriniz bizim için önemli. Bize ulaşmak, fikirlerinizi bizimle paylaşmak için yapmanız gereken tek şey telefonumuzu çevirmek. İşte bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız. 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. TOBB Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Cahit Sönmez hocamız bizlerle birlikte. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Türkiye İhracatçılar Meclisi bir anket yapmış, rapor değil de değil mi hocam? Evet. Eğilim anketi. Ne sonuç çıktı hocam? Raporu incelediniz mi?
Tabii inceledim. Hatta çok şey, TİMED'e buradan teşekkür edelim. Güzel, kapsamlı, tam bir sektörün resmini çekmişler. Ve çok net çekmişler. Hatta hem ihracatçılarımız şu anki mevcut sorunları neler, bunu dile getirmişler. Hem de buna kısmen çözüm yolları neler olabilir, bu öneride de bulunmuşlar. Ankette öne çıkan faktörler şunlar. Tabii tahmin ettiğimiz gibi ilk sırada finansman var. Yani finansmana erişimde biraz zorluk yaşıyorlar.
Ne gibi hocam ya? Kredi bulmakta mı güçlük çekiyorlar?
Yani tabii burada kredi kısmen bulunabiliyor ama maliyeti çok önemli. Yani maliyet derken şunu kastediyoruz. Hem krediye uygulanacak faiz oranı önemli. Artı o kredi verilirken karşılığında aldıkları taahhüt olarak, yani bu teminat olarak aldıkları, yani çünkü o kredilerin geri dönüşlerinde, yani bu Halk Bankası'nın ya da diğer bazı krediler tabii ki biraz sınırlı kalıyor. Bu bağlamda belli sektörlerde, belli ölçekteki firmalar, bir de biraz işte mali tablolara böyle ne denir, çok güçlü görünmeyen bazı firmaların tabii ki finansman erişimleri biraz maliyetli ve zor olabiliyor. Ve ilk sırada da zaten bu konmuş. Dediğim gibi beklediğimiz bir şey bu. Şimdi tabii özellikle Amerika Merkez Bankası'nın bu uyguladığı sıfır faiz politikası yurt dışından finansmanını, o kanalı biraz açmıştı. Ancak bu kaynağa erişmek de her ölçekte ihracatçının tırnak içinde gücüne yetmeyebiliyor. Biraz daha büyük ölçekli firmalar ancak bunlara erişebiliyorlardı. Dolayısıyla tabii diğerleri de yurt içi finansman kaynaklarıyla getirmek durumunda kalıyorlar. Bunların başında da banka kredileri geliyor. Ve banka kredilerinde de ne yazık ki maliyetler biraz yüksek olabiliyor. Ve dediğim gibi o teminatlar da çok maliyet yaratan bir unsur. Sadece aldıkları kredi uygulanan faiz oranları değil.
Hocam bankalar konusunda işte işverenler, iş adamları şikayetçi, tüketiciler şikayetçi, herkes şikayetçi. Burada da bir sıkıntı var galiba. Yani konumuzun biraz dışına çıkıyoruz ama aklıma geldi şimdi siz söyleyince.
Tabii haklısınız, yani burada tüketici...
Kar oranları mı çok yüksek bankalar, anlamıyorum hocam nedir yani?
Yani tabii burada şunlar var, yani bankacılıkta da bu rollover dediğimiz bu aktif pasif yönetimlerinde onlar da belli maliyetleri para plasmanlarına yansıtmak durumundalar. Yani çok yüksek operasyon maliyetleri var örneğin. Artı aldıkları kısa vadeli bir mevduatı daha uzun vadeli kredi plasmanı yapmak durumunda kalıyorlar ki buna durasyon boşluğu diyoruz teknik tabirle. Bunun yarattığı bazı mali sorunlar olabiliyor. Artı bu Basel uluslararası bir kural. Basel 2 kuralına göre bankalar belli risklerine karşın belli oranda sermaye tutmaları gerekiyor ki tabii bu her tuttukları sermaye biraz atıl tırnak içinde olabileceği için o da ayrı bir maliyet oluyor. Tabii bunları eklediğimizde bankalarda belli oranda, yani topladıkları paranın maliyeti artı kar marjları ile bu paranın plasmanını yapmaları yapmak durumunda kalıyorlar.
Evet. Hocam, o finans konusunda ihracatçıların tespitlerine siz katılıyor musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Tamam, doğrudur mu diyorsunuz bunlar?
Yani şu anda tabii realiteye baktığımız zaman doğru. Pratiğe baktığımız zaman biraz doğru. Örneğin bir kredi garanti fonu talep ediyorlar ihracatçılar. Yani böyle bir garanti fonu olsun. Yani geri dönüşlerde sorun yaşandığında böyle bir otomatik mekanizma devreye girsin istiyorlar. Tabi burada bu son açıklanan bir paket vardı, 11 maddelik. Bazıları bu pakette yer alıyor. Yani ihracatçıların talep ettikleri bazı iyileşmeler, destek ve teşvikler. O 11 maddelik pakette bir kısmı var. Özellikle orta ve yüksek teknolojili ürünleri üreten ve bunun ihracatını yapan firmalarda böyle bir 10 yıllık kredi garanti mekanizması oluşturması planlanıyor açıkçası.
Evet. İkinci şeye geçelim hocam. İkinci tespitleri dediğiniz 3 tane ana tespit var. Evet.
Tabii üçüncüsü de kur oynaklığı.
İşte onu soracaktım hocam. Evet. Şimdi kurdaki bu artış yükselişi ne tür etkilemiş?
Şöyle aslında tabii doların güçlenmesi dış ticaret pastasının küresel anlamda yani sadece Türkiye değil %9 gibi küçülmesine neden olmuş. Yani bu son yıllarda özellikle tabii 11 yılın ardından bir Fed'in yapacağı bir faiz arttırımı biraz daha şey yapıyor tabii, tedirginlik yaratıyor. Ve bu tedirginlik sonrası dolarda pozisyonlar artıyor ve güçlenen bir dolar var. Ve bu yüzden de tabii biraz ihracat yapmada bazı ülkeler zorlanıyorlar. Amerika çok büyük bir pazar payına sahip bir ülke. Yani örneğin Uzak Doğu'da üretilen malların neredeyse 3 malın bir tanesi Amerika'ya gidiyor. Yani çok büyük bir pazar. Dolayısıyla tabii doların güçlenmesi bu bağlamda biraz dış ticaret pastasında küçülmesine neden olabiliyor. Bizim sorunumuz da şöyle, biz ihracat yaparken tabii ki en büyük partnerimiz Avrupa Birliği ülkeleri olduğu için biz ihracat yaptığımızda euro kazanan bir ülkeyiz.
Evet.
Ama ithalat yaptığımızda da dolar ödeyen bir ülkeyiz. Özellikle bu temel girdiler, petrol, doğalgaz gibi temel girdilerde alırken ne yazık ki karşılığı dolar ödüyoruz. Bu bağlamda euro-dolar paritesi bizim dış ticaretimizi oldukça yakından ilgilendiriyor. Ve euro-dolar paritesi de biliyorsunuz 1.40'lardan 1.10'lara kadar indi. Bu da TİM'in yine yaptığı hesaplara göre yaklaşık 7.5 milyar dolar gibi bir maliyet bindirdi Türkiye ekonomisine. Bu da ihracatçılarımızın ikinci sorun olarak gördüğü, dile getirdiği bir unsur. Üçüncü sırada da belli maliyetleri ön plana çıkarmışlar. Bunlar da şu, iş gücü birim maliyetini yüksek buluyorlar. İhracat.
Hocam tabii, asgari ücret bu düzeydeyken onu nasıl yüksek buluyorlar, o da ilginç.
Ama burada tabii şey var, göreceli olarak bakıyorlar. Yani evet. diğer ülkelerde iş gücü birim maliyeti kaç sent ya da kaç dolar, bizde ne kadar. Yani çünkü tabii ihracatta rekabet ettikleri için... yani bu tabii ki nihai ihracatta nihai fiyatı belirleyen bir kalem. Bu yüzden göreceli olarak yani örneğin Çin'de iş gücü birim maliyeti bizim yarımız kadar ise Çin ihracatta daha avantajlı hale geliyor. Sizin dediğiniz gibi ben de kesinlikle katılıyorum. Daha nasıl çalışsın?
Evet hocam.
ama burada tabii şey yaptığımız olay, altını çizmeye çalıştığımız olay şu. İşveren nezdinde iş gücü birim maliyeti. Yani orada tabii SGK primi de geliyor, gelir vergisi geliyor.
Üzerindeki yükler tabii.
Yükler tabii ki yani o belli sayıya ulaştığı zaman farklı yükümlülükler getiriliyor işveren üzerinde. İşte kreşinden tutun, doktor bulundurma, diğer farklı sosyal yan hizmetler gibi. Bunların hepsi bir araya geldiğinde iş gücü birim maliyeti de ne yazık ki biraz yüksek kalıyor. Diğer bir maliyeti yüksek buldukları faktör de ham madde ve ara mal maliyetlerinin biraz yüksek olduğunu dile getirmişler.
Orada da kurla alakası var hocam tabii.
Çok haklısınız evet. Kesinlikle. Yani çünkü ithalat fiyatları pahalaşmış oluyor. Evet. Dolar arttıkça çok haklısınız. Zaten çözüm yollarından birisi de önerileri de şu. Daha fazla yerli mal, ara mal ve ham madde kullanalım diyorlar. Hakikaten bu önemli. Yıllarca maalesef unuttuk. Biraz göz ardı edildi.
Tabii orada da hemen eğitim sorununa ister istemez geçmiş oluyoruz hocam. İş gücü niteliği sorununa geçmiş oluyoruz. İktisat her şey birbirine çok bağlı.
Çok çok haklısınız. Hakikaten ciddi bir organik bağ var aralarında. Ve ciddi bu yüzden de inanılmaz bir domino etkisi de var. Yani birbirlerinden çok fazla etkileniyorlar. Ve tabii ki bu unsur örneğin Çin ve Hindistan'ın son yıllarda iş gücü birim maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle, düşük olması nedeniyle özür dilerim, çok avantajlı bir konuma geldiler. Onun için ne oldu? Ara mal ve ham maddelerde biz oradan malı tercih ettik. Örneğin iplik varsayalım, bir tekstilci, Türkiye'de ihracat yapan bir firma iplik ihtiyacı var. Bunu Denizli'den almak yerine ya da Antep'ten almak yerine, yerli üreticiden almak yerine ne yaptı? Çin'i tercih etti. Evet. O da haklıydı. Çünkü Denizli'yi Çin'e tercih etmiş olsaydı o ihraç edeceği malın fiyatı atıyorum 9 dolardan 11 dolara çıkacaktı. Bu yüzden ne yazık ki böyle bir şey oluştu. Şu anda ihracatçılar bunun giderilmesi gerektiğini düşünüyorlar.
Hocam, Avusturya'dan dinleyicimizin sorusu var. Yunanistan krizi bizi neden, nasıl etkiliyor? Zaten çıkacak Yunanistan ve İngiltere Avrupa Birliği'nden. Avrupa Birliği diye bir şey kalmayacak. Biz neden uğraşıyoruz hala Avrupa Birliği ile diye sormuş.
Doğru, çok haklı dinleyicimiz. Avrupa Birliği'nin geleceği hakikaten tartışılıyor. Evet. Hele hele Euro'nun daha fazla tartışılıyor. Ama tabii Türkiye'de de artık her şu anda seçim öncesi tüm iktidar partisi de muhalefet partileri de diğer partilerde bakıyoruz o seçim bildirgelerinde. AB giriş süreci önemli değil. Hukuk normlarımız, demokrasi normlarımız tamamen Batı normlarında olacaktır. O standartlarda olacaktır. Ona göre mevzuat düzenlemeleri yapacağız. Dolayısıyla gerek ekonomi Maastricht kriterleri, gerekse Kopenhag kriterleri, Avrupa Birliği siyasi kriterler artık süreçe bağlı, fasılların açılmasına bağlı değil. Bütün partiler bundan arındırmış kendilerini. Ama tabii ki bir doğru da var ortada. İşte ekonominin ulaşması gereken bir nokta var. Demokrasinin, siyasetin, insan haklarının her türlü toplumu yakından ilgilendiren unsurların bir batı normları var. İnsani boyutları var. Bu yüzden biz de biraz Avrupa Birliği ve Euro bölgesiyle ilgili sanıyorum böyle bir ısrarcı ya da biraz daha böyle iştahlı bir süreç artık devam ettirmiyoruz gibi geliyor bana.
Ama hocam, ihracatımızda zaten yoğunlukla Avrupa bölgesine, yani Avrupa Birliği üyesi ülkelere.
Evet, orada tabii gümrük birliği üyesi olmamız da kesinlikle etkiliyor. Evet. Yani biz böyle ilginç bir noktadayız. Evet. Avrupa Birliği üyesi olmadan tek gümrük birliği üyesi olan ülkeyiz. Zaten bir klasik benzetme var. Davul boynumuzda ama tokmak elimizde değil. Evet. Böyle bu sayede gümrük birliği tabii tamamen dezavantaj diyemeyiz. Avantajlı yanları da var. İşte bu ihracatımızda önemli bir gümrük vergileri olmadığı için ihracatta bizi avantajlı hale getiriyor. Ve ihracatımızda neredeyse %40'ın üzerine bir oranı Avrupa ülkelerine gidiyor. Yani Yunanistan'a gelecek olursak...
Hocam, Yunanistan'a geçmeden bir sorum var, onu unutmayalım. Ya da dilerseniz siz dinleyicimizin sorusunu yanıtlayın, ben ondan sonra sorayım. Dinleyicilerimizin soruları daha önemli hocam, buyurun.
Tabii. Şimdi Yunanistan sorunu tabii ki şöyle diyelim. Bizi çok yakından açıkçası ilgilendirmiyor. Çünkü Yunanistan'la olan dış ticaretimizi değerlendirdiğimizde gerek emtia olarak gerek hizmet sektörü olarak değerlendirdiğimizde turizm de dahil, inşaat dahil çok bir pazar payımız yok. Bu yüzden de direkt ilgilendirmiyor bizi. Yani bir Avusturya, Almanya, Belçika gibi klasik Avrupa ülkeleri gibi değil. Ancak tabii şöyle bir unsur var. Dolaylı etkileniyoruz. O da daha çok mali piyasalar nezdinde etkileniyoruz. Çünkü bizim de borsanın örneğin borsada aktörlerin %65'i yabancılar. Yabancılar da bu piyasa denklemini kurarken bilinmeyenler içine bir de Yunanistan faktörünü ekliyorlar.
Ki bunu yapmak durumundalar.
Yapmak durumundalar. Onun için tabii bu denkleme göre gelişmekte olan ülke piyasaları dendiğinde bunun içine Türkiye'de var. Ve Yunanistan'daki bir sorun, bir çıkmaz. Yani şu anda borç sorununu sanıyorum biraz sonra detaylı değineceğiz. Borç sorunu tabii ki bu yabancı sermaye, küresel likidite açısından bir risk faktörü olarak değerlendiriliyor. Ve ona göre hisse senedi pozisyonundan çıkabiliyorlar ya da gelişmekte olan ülkelerden çıkabiliyorlar ki Türkiye'de dahil buna. Çıkarken bir borsa aşağı doğru geliyor. İki tahvilden çıkmışlarsa faiz oranları biraz yukarı doğru gidiyor. Üç Türkiye'den çıkmışlarsa maalesef kur yukarı doğru gidiyor. Ve Yunanistan nedeniyle tabii bu küreselleşmenin bir sonucu, doğal bir sonucu etkilenmememiz mümkün değil. Ama dediğim gibi dolaylı bir etkidir, doğrudan bir etki. Yunanistan'da Türkiye açısından doğrudan bir etki kesinlikle söz konusu değil.
Hocam bu İhracatçılar Meclisi'nin eğilim anketine dönüp bir soru daha soracağım size tamam. Ama Yunanistan'a gelmişken Yunanistan Avro bölgesinde kalacak mı? Merkez Bankası Başkanı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi basın toplantısı yapıyor. Diyor ki Yunanistan çıkmasın, Avro bölgesinde kalsın. Nedir hocam görüşmeleri, son durumları?
Artık hakikaten satranç mı diyelim, başka bir oyun mu diyelim. Böyle çok ilginç hamlelere tanık oluyoruz. Şimdi Draghi, Avrupa Merkez Bankası Başkanı böyle bir çıkış yaptı. Merkel, Holland farklı bir bakış açıları var. IMF'den, Lagarde'dan değişik bir yaklaşım geldi ama tabii Lagarde biliyorsunuz Fransa'yı da kısmen temsil ediyor. Şimdi şunu söylüyor Draghi, Avrupa Merkez Bankası, Yunanistan çıkmasın. Neden? Çünkü Euro bölgesini bir arada tutmaya çalışıyorlar. Yani öyle bir çatlak bir çıkması durumunda sırada sanıyorum bekleyen birkaç ülke var. Bunların başında da İtalya geliyor. Çünkü bu yaşadıkları krizde ortak para birimi kullanmanın bazı dezavantajlarını yakından hissettiler bazı ülkeler. Neden? Çünkü durgunluk ya da krizdeki bir ekonomide hızlı bir sonuç alabileceğiniz yer şudur. Ulusal paranızı devalüe edersiniz, değerini yitirirsiniz, düşürürsünüz ve ihracatta rekabet gücünüzü arttırırsınız. Yani sizin ihraç mallarınızın dolar cinsinden fiyatları düşmüş olur. Ve siz dış talep kaynaklı büyümeye çalışırsınız. Önce bir ayağa kalkarsınız. Çünkü içeride iç talebi canlandırmanız vakit alır. İşsizlik çok yüksek. Bakınız Yunanistan'da şu anda işsizlik 25.4. İspanya'da yine çok yüksek. İtalya'da yüksek. Yani şimdi iç talep, işsizlik varken insanlar zaten işi yok ki, parası yok ki talep etsin, mal talep etsin. O zaman ne yapıyorsunuz? Hemen dışarıya yöneliyorsunuz. Dışarıdaki insanların talebini biraz canlandırmaya, imelendirmeye çalışıyorsunuz. Onun yolu da nedir? Ulusal paranızın değer kaybını izin vermenizdir.
Devalüasyon yani hocam.
Devalüasyon. Şimdi ortak para biriminde mesela Yunanistan'ın euro ile ilgili böyle bir karar alması mümkün değil.
Çünkü zaten kendi para birimi değil.
Tabii. Yani yaptıkları anlaşma budur. Avrupa Merkez Bankası parayı basar, euroyu basar. Ha, Yunanistan Merkez Bankası var, Avusturya Merkez Bankası var, Almanya Merkez Bankası var ama euroyu basan Avrupa Merkez Bankası.
Evet. Frankfurt. Değil yani bir hocam sonuçta evet.
Tabii. Onun için böyle bir dezavantajını gördüler. Dış talep kaynaklı büyümeyi devreye sokamadılar. Onun için bu durgunluk, küçülme süreçleri uzadı. Daha acı verici oldu. İşte işsizlerdir, kemer sıkma politikalarıdır. Onun için böyle bir euroya artık eskisi gibi çok sıcak bakmayan ülkeler var o coğrafyada. Evet. Onun için Draghi de bunun bir açılımı bir delik açıldığı zaman oradan sızmalar olabilir endişesi taşıyor. Yoksa inanın Euro'nun geleceği açısından böyle bir karar çok çok zayıf bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani biraz kabaca Yunanistan Euro'da olsa ne olur olmasa ne olur diyebileceğimiz bir ölçekte Yunanistan'ın o Euro bölgesi içindeki konumu. Ama Draghi tabii Almanya'da bu dahil bakış açıları bu. Evet. Ardına yatan neden bu.
Hocam bir dakikamız kaldı ama şu rapora ankete ilişkin sormak istiyorum. Şimdi biz evet ihracatçılar ihracat yapıyor bir şeyler satıyorlar da o sattıkları malların niteliğine ilişkin bir soru sormuşlar mı?
Yani
araştırma, geliştirme, o inovasyon sözcüğünü sevmiyorum. Yenileştirme gibi bunlar var mı hocam ankette? Esas sorunlar.
Evet, yani burada var. Yani şöyle var. Çözüm yolları arasında var daha doğrusu. Yani burada sorunlarda şu var. Etkinliğimiz, yani bu girdi etkinliği, verimliliği daha doğrusu zayıf. Yani bu verimliliği nasıl arttırırsınız? Yani belli bir girdiyle daha fazla çıktı elde etmek, verimlilik öyle tanımlıyoruz. Bunu nasıl yaparsınız? Arge önem vereceksiniz. Ya katma değer yaratacaksınız.
İşte bu hocam yani. Evet.
Tabii katma değer yaratacaksınız. Yani bunu üreten bir firma var. Bunu bir de satan birisi var. Yani şey gibi düşünelim. Çok çok basit bir tanımıyla bir müteahhitle emlakçı düşünelim. Yani biri yapıyor. O diğeri onun belli bir komisyonla alım ve satımını gerçekleştiriyor. Yani şimdi siz eğer katma değer yaratmazsanız, daha yüksek teknolojili ürünler üretmezseniz maalesef bizim pastadan alacağımız pay değil, elde ettiğimiz gelir önemlidir. Ve bu da maalesef düşük seviyelerde kalacak.
Hocam yani bu iş domates, biber, patlıcanla çok uzun süre devam edecek gibi görünmüyor diyebiliriz zannediyorum. Neslihan'dan uyarı geldi, bitiriyoruz. Doktor Cahit Sönmez hocamıza çok teşekkür ediyorum. TOBB Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi hocam, ağzınıza sağlık, sağ olun.
Ben teşekkür
ederim. Önümüzdeki programlarda görüşmeyi umuyoruz Cahit hocam. Değerli dinleyicilerimiz, bitirdik bugün de İz Düşümü. Önümüzdeki hafta birlikte olmayı umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız. İz Düşümü.